Ayrım 6. Zehra, Karsten Nagel. Sayfa 57. O günlerde Esma ile ben eskisinden daha yakın hale geldik. Kendi kız arkadaşlarımızı göremediğimiz için benim ondan epey küçük olmama artık aldırış etmiyordu. Her konuda konuşuyorduk. Bizi korkutan tüm korkunç şeyler, erkekler ve savaş sona erip de durum yeniden normale döndüğünde yapacaklarımız hakkında konuşuyorduk. Pası sevip karnını okşuyordum. Diyet işe yaramamış, köpeğim aksine daha da şişmanlamıştı. Hasta mıydı acaba? Belki de içinde solucan vardı. Kapalı verandada şiş karnını anneme ve Esma'ya gösterdim. Evet, karnı şiş dedi annem ve sanki yeniden olağan bir yaşamımız varmışçasına gülümsedi. Ama bu hastalık değil, yavruları olacak, küçük kız kardeş. Günahkar kim acaba? Şanslı zilli dedi Esma. Kimle eğlendi acaba? Pasla nerelerde gezindiniz? Anımsamıyorum fakat hala dışarı çıkmaya iznimiz varken her yere gidiyorduk diye yanıtladım. Evet, maalesef artık orada burada gezinmek yok dedi annem. Eski değirmenin oradaki erkek hayvanlar bizim ailemizle her zaman fazlasıyla ilgilenmiştir dedi Esma. Haydi başka neler olabilir bir düşünelim. Kendine gel dedi annem. Böyle konuşacağına içeriye gir de bana mutfakta yardım et. Ateş açmalar ve çarpışmalar sona ermedi. Aksine erkekler giderek daha fazla arkadaşlardan ve düşmanlardan söz ediyordu. Komşu kadınların bazıları takılarını çıkarıp sakladılar. Büyüklerin konuşmalarını dinleyerek küçük cumhuriyetlerdeki halkın Sırp üstünlüğünden ve baskısından usandığını anladım. Ancak Sırplar hiçbir şeyi kabul etmiyordu. Aksine gelecekte kurulacak Büyük Sırbistan'da daha fazla güç istiyorlardı. Bundan sonra çoğu insan için tek bir şey geçerliydi, özgürlük. Esma uyuyamadığımız bir akşam, özgürlük nedir bilmiyorlar dedi. Başka insanlarla beraber olmamak özgürlük mü? Oysa bu kadar taşralılık sonunda aynı soydan çiftleşmeye kadar gider. Aynı soydan çiftleşmek özgürlük değildir. Aslında en sonunda aptallığa yol açar. Belki de yalnızca kendi evlerini inşa etme özgürlüğü istiyorlar dedim. Yeni sınırlarıyla yeni uluslar. Bana kalırsa insanlar tüm uluslardan vazgeçebilir ve bütün sınırları kaldırabilir. Böylece hepimiz yalnızca insan oluruz. Tüm dünyada ülkemiz haline gelir. Ben buna varım. O zaman her yere pasaport ve vize olmadan seyahat edebiliriz. Ama tabii bilet için para biriktirmemiz gerek. Belki durmadan gidip gelen bir trende çalışabiliriz veya tehlikeli fırtınalarda seyreden bir gemide kamera görevlisi oluruz. Gemiciler bizi kurtarır veya kaptan tarafından yakalanıp köpek balıklarına atılma tehlikesine rağmen kendini geminin yükleri arasına saklamış kaçak yolcular da olabiliriz. Her şey mümkün dedi kız kardeşim. Evlenip ev kölelerine dönüşmediğimiz sürece. Işığı kapatır mısın? İyi geceler diledik. Uzandığım yerde Esma'nın dediklerini düşünürken her şey mümkün, çayırdaki ineklerin böğürmesini işittim. Süte ihtiyacımız olduğu halde yeterli miktarda süt sağamıyorduk. Çünkü oraya gitmek çok tehlikeliydi. Esma huzursuz sağa sola dönüp durdu. Aslında uykuya dalması daha zor olan bendim. İnekler seni de mi uyutmuyor diye sordu. Birazcık, yorganın altında pas da var. Yanına almak ister misin? Hayır, pas senin. İnekler de benim. İyi geceler. Ertesi sabah iki havan topu nehrin bu yakasına düştü. Akşam yemeğinde Samir, Sırpların bizim tarafta hareket eden ne var ne yok her şeyi ateş ettiğini anlattı. Maalesef uzun menzilli, dürbünlü tüfekler bizde değil onlarda vardı. Tepelerden nehir kenarında ve çayırlardaki tüm hareketlerimizi, tüm yaşamı izleyebiliyorlardı. Babam ekledi. Günün birinde dağlardan bizim köyü de vurabilirler. Şu anda başka yerlerde olan bu. Bu nedenle onları şimdi durdurmalıyız. Babam ve dedem son gelişmeleri konuştular. Bosnalı Sırplar Sırbistan'dan askeri destek alıyordu. Gerçi Belgrad'daki merkezi hükümet, Yugoslavya Federal Ordusu'nun Bosna Hersek'ten çekilmesini resmi olarak emretmişti. Ancak Bosna Sırplarının lideri, kalıp savaşmaları için onları kışkırtmıştı. Askerlerin çoğu Sırptı ve Yugoslav ordusundan daha modern askeri donanımları vardı. Depoları da maalesef düşmanın yaşadığı tarafta bulunuyordu. Babam ve diğer erkekler ilerleyen günlerde eski av tüfekleriyle yanıt vermeye çalıştılar. Ama silahlar tavşan ve sülün avlamak içindi ve kesinlikle Sırpların silahlarıyla başa çıkabilecek durumda değildi. Cephanemiz de eksikti. Samir ve diğer çocuklar silah yapacaklarından söz etti ve işe sapanla başladılar. Bizim erkeklerin başına eski bir polis geçti. Çiftçiler, ustalar, öğrenciler, öğretmenler, polis memurları, emekliler, büyük oğlanlar. Annem polisi sevmiyordu ve bunu yüksek sesle ifade etti. Kendimizi savunmak zorundayız dedi babam. Yalnızca zorunlu olanı yapıyoruz. Ona neden uymak zorundayız ki? Nasıl olduğunu biliyorsun. Sonumuz eli kanlılara benzeyecek. Eğer hayatta kalmak için elimizin kana bulaşması gerekiyorsa o zaman bunu yapacağız diye öfkeyle bağırdı babam. Annem başını salladı ama daha fazla konuşmadı. Pas hafiften havladı. Babam yavaş yavaş sakinleşirken ben soluğumu tuttum. Dedem onunla oturma odasına gitmemi işaret etti. Pencere kenarına oturmayın diye bağırdı annem arkamızdan. Kanepeye oturduk. Dedem kendine bir tek rakı koyup kadehi sağa sola çalkaladı. Göz kapaklarının uçları kızarmıştı. Derisi kemiklerinin üzerinde gevşekçe sarkıyordu. Çok yorgun görünüyordu. Yıkanmaya ve tıraş olmaya ihtiyacı vardı. Annen kavgacı bir kadın olabiliyor dedi alçak sesle ve devam etmeden önce hiç kimsenin dinlemediğinden emin olmak istercesine kısa bir süre duraksadı. Bir konuda hakkını vermek gerek. Sevgi yoksunu değil. Kocasını gerçekten seviyor. Babanı sizi sevdiği kadar seviyor. Bu hakiki bir sevgi. Kan bağıyla oluşmuş değil. Mecburi olanla karıştırılmamalı. İyi bir eş böyledir. Svetlana da böyleydi. Babaanneni hatırlıyorsun değil mi? Başımı salladım. Onu çok az hatırlıyordum. Dedemin gözleri yaşardı. İyi dedi yavaşça. İyi küçük kız kardeş. Sen iyi bir kızsın. Uykuya dalmadan önce küçük bir gaz çıkardı. Sonra her yeri horlama sesi kapladı. Dedemin konuşması yetişkinlerin kafasını meşgul eden, onları sinirli yapan ve korkutan, bu yüzden de tartışmalara neden olan ülkemizdeki kavganın dışındaki bazı şeyleri düşünmeme yol açtı. O zamana kadar hepimizi birbirine son derece sağlam bağlarla bağlı, çünkü aynı yerden geliyorduk, bir grup insan, bir aile olarak düşünüyordum. Tabii ki dedemin hakkı vardı. Annemle babam biyolojik olarak akraba olmadıklarından bu türden bir aile sayılmazdı, yalnızca evliydiler. Buna rağmen annem babamı bizi sevdiği kadar çok seviyordu. Görünen o ki bu kadar çok sevebilmek bütün insanlar için geçerli değildi. Değişik sevme biçimleri vardı. Hakiki sevgi demişti dedem. Acaba sahte veya yanlış sevgi diye bir şey var mıydı? Ben doğru biçimde aşık olabilecek miydim? Belki de Esma, Paris'te tanışacağımız Fransız erkeklerinden söz ederken tam da bu tür bir sevgiyi düşünüyordu. Esma, Darwin'in evrim teorisini anlatmadan önce biyolojik akrabalığım olmadığı halde Pas'ı çok seviyordum. Yine de söz konusu olan bir köpek olduğu için bu gerçek bir sevgi sayılmazdı. Ama öldürülme riski olmadan erkeklerle yeniden karşılaştığımızda birini denemek de heyecan verici olabilirdi. Silah sesleri yaklaştığında annem bizi bodruma indirdi. Özellikle gümbür gümbür top atışları ve bombalar beni korkutuyordu. Samir korkmayı gerektirecek bir şey olmadığını söyledi. El bombaları ne evleri ne de insanları vuruyordu. Sırpların hedefi de bu değildi. Amaç panik yaratarak bizi korkutup evlerimizden kaçırmaktı. Buna rağmen binaların içinde bulunmak tehlikeliydi. Patlamaların yarattığı basınç o kadar kuvvetliydi ki evler yıkılıyor, içinde saklananlar canlı canlı gömülüyordu. Bir keresinde babamın fabrikadan bir iş arkadaşı yıkılmış bir evin taş ve tuğlalarını bizzat kendisi kaldırmıştı. Bu esnada keskin Sırp nişancıları erkekleri vurmak için uygun bir an kolladıklarından çalışmak zor olmuştu. Toz toprak içindeki yıkıntıdan gelen ve giderek zayıflayan sese doğru saatlerce kazmışlardı. En sonunda babamın iş arkadaşı taşların altında küçük bir çocuk eli görmüş, küçük oğlana ulaşabilmek için enkazı elleriyle kazmıştı. Çocuğun neredeyse elini tutmuştu ama tam parmak uçlarına dokunduğu anda Sırp keskin nişancı erkeklere yeniden nişan almış ve onlar da saklanmak zorunda kalmışlardı. Gece olduğunda erkekler kurtarma çalışmasına devam etmişler ama bu sırada ses kaybolmuş, küçük oğlan boğulmuştu. Annem bizi bodrumda sakinleştirmeye çalıştı ama zordu. Esma ve ben korkuyorduk. Fakat sızlanmamak veya bu konuda konuşmamak için anlaştık. Canlı canlı gömüleceğimizden korkuyorduk. Samir'in nehre giderken veya dönerken vurulmasından korkuyorduk. Bir kez daha babamızı veya dedemizi görebilecek miyiz diye korkuyorduk. Durmadan kendime soruyordum. Bunlar neden oluyor? Patlamalar, gümbürtüler ve silah atışları hafiflediğinde annem aşağıda kalmamız için ısrar etti. Bu arada kendisi komşulara gizlice giderek ne olduğunu görmeye, erkeklerden bir haber olup olmadığını öğrenmeye çalışıyordu. Yaralanan ve ölen var mıydı? Annem gider gitmez bodrumu terk ettik. Hala ateş edilmesine rağmen usulca eve çıktık. Sandviçler yaptık. Bu sanki normal bir şeydi ve bizi sakinleştirdi. Hemen her gün o sıralarda hala bulunabilen ekmek ve peynir yiyorduk. Çarpışmalar başladığı zaman annem değişik peynirler yaptı. Büyük çuvallarda unumuz vardı. Ekmek sorun değildi. Yemeğimizi bitirdikten sonra oturma odasına geçtik, pencereden uzaklara baktık. Silah sesleri yerine ayak sesleri duymayı umut ederek bekledik. Samir ve diğer erkeklerin gelip bizimle konuşmasını umut ediyorduk. Onların görevleri bulabildiklerinde erkeklere cephane sağlamak ve kadınların yaptığı yemekleri onlara taşımaktı. Bu nedenle çevrede neler olup bittiğine ilişkin en yeni haberler genellikle onlardaydı. Büyükler evde yokken oğlanlar gelirse Esma yönetimi ele alırdı. "Bir kadeh Slivovitz için," dedi Samir'in arkadaşlarına ve onların yanıt vermesini beklemeden bardaklarını doldurdu. "Hala sigaramız da var. Kim sigara ister?" Esma her zaman oğlanları konuştururdu ama kimi zaman Slivovitz ve sigara konuşturmaya yetmezdi. O zaman çabucak bluzunu kaldırır, oğlanlar göğüslerine bakınca anlatmaya başlarlardı. Samir'in yüzü kızarırdı ve kız kardeşimizin göğüslerini göstermesinden pek hoşlanmazdı ama bir şey de demezdi. Haberler korkunç olsa da neler olduğunu bilmemek daha kötüydü. Esma ve ben diğerleri gibi dışarıya çıkmayı çok özlüyorduk. Dışarıya yalnızca akşam olduğunda annemle birlikte onun Sırp güçlerinin bizi doğru dürüst göremeyeceğini düşündüğü zaman çıkabiliyorduk. Bu da yine cinsiyetle ilgili bir şey dedi Esma. Baş kaldırmadığımız sürece bizi beşikten mezara kadar sınırlıyorlar. Bizim için bu dışarı çıkmaktan daha tehlikeli değil. Gündüzleri evde yalnız olduğumuzda sık sık hızla avluya koşardık. Kendimiz de bunun kabul edilebilir olduğunu düşünelim diye her zaman kabul edilebilir bir sebep bulurduk. Ahırdan duman çıkıyor. Acaba yangın mı çıktı? Tavuklar neden bu kadar huzursuz? Bir tilki mi yoksa bir sansar mı geldi? Dede mi çağırıyor? Uykusuzluk bizim odamıza da taşınmıştı. Uyumak yerine yatıp dışarıda olup biten her şeyi dinliyorduk. Silah sesleri duyardık ve ardından gelen sessizlik gerçek olamayacak kadar uzardı. Her ikisi de son derece yürek burkucuydu. Çayırlarda ineklerin acıdan böğürdüğünü duyardık. Memeleri sağılmadığından patlamak üzereydi. Bir gece annemle komşu kadınlardan biri ineklerin sütlerini sağmaya çalıştı ama nafile. Bir sonraki gece yatmaya hazırlanırken Esma hayvanların çektiği acıdan mahvolmuş durumdaydı. Sonunda uykuya dalmadan önce "İnekler benim sorumluluğumda," dedi. Ertesi sabah uyandığımızda annem erkenden komşu kadınlara gitmişti bile. Hava henüz aydınlanmamıştı. Açtık, susuzluk ve inekler hala böğürüyordu. "Küçük kız kardeş, beni mutfakta bekle, hemen geri geleceğim." "Ne yapacaksın?" "Gidip süt sağacağım. Ben de geleceğim. Tamamen sessiz olacağız ve son derece dikkatli." "Tabii ki," dedim. "Annem çok kızacak. Belki süt için memnun kalır. Pası yanına alamazsın." "Neden alamam? Tamamen sessiz olabilir." "Hayır, o zaman ikiniz de burada kalın," dedi Esma. "Ben de gelmek istiyorum. Pası bodruma kapatırım." Bizim çayır köyün hemen dışında başlayıp aşağıya, nehre doğru evimizden birkaç kilometre uzağa kadar uzanıyordu. İkimiz de elimize birer süt kovası aldık ve neredeyse hiç konuşmadan, mümkün olduğu kadar sessizce hareket ettik. Sabahın sisi korunaklı bir şekilde üzerimize çökmüştü. Öyle ki nehrin karşı yakasındaki olası keskin nişancılar bizi göremezdi. Bazen tek tük silah sesleri sessizliği yırtıyor, bizim de kas katı olmamıza neden oluyordu. Tam olarak ne taraftan geldiğini anlamak olanaksızdı. Geriye mi dönmeliydik? İnekler fazla uzakta olamazlardı. Henüz nehre yakın değildik. Esma devam edeceğimizi işaret etti. Çite ulaştık ve çayırın içine girdik. Esma bana gülümsedi. Sonra hareket eden bir cismin silüetini fark ettik. Yeniden nefesimizi tutarak durduk. Sisli sabahın içinden Almanya ve İtalya karşımıza çıktı. Tam arkalarında Roma'yı fark ettim. Neredeyse çite kadar çıkmışlardı. Şimdi böğürmeye başlamasalardı bari. Ardından İspanya, Fransa ve ABD de bizi karşılamaya geldi. Sürekli Esma'yı gözledim. Yanlış bir şey yapmamak için aynen onun gibi hareket etmek istiyordum. Süt kovalarını çayıra koyduk ve bir tanesini üzerine oturmak için ters çevirdik. O sırada inekler geldi ve neredeyse beni sırt üstü deviriyorlardı. Hepsi aynı anda sağılmak istiyordu. Esma fısıldadı. Sen Roma ile başla, ben Fransa'yı hallederim. Ondan sonrası kendi sıralarını bildikleri için beklerler. Alnımı Roma'nın böğrüne dayadım. Böylece sakinleşecekti. Sorun çıkmadan kuyruğunu arka bacağına sıkıştırdım, kovayı devirmesini ve beni tekmelemesini istemiyordum. Doğru dürüst kavramak biraz zaman aldı. Aslında süt sağabiliyordum ama Esma kadar alışkın değildim. Ne kadar memnun olduklarını gördün mü diye fısıldadı Esma. Bu kadar gergin bir meme ne kadar ızdıraplı olmalı. Bizim olduğunu düşünsene. Sabah artık tamamen sessiz değildi. Tek tük kuşlar ötmeye başladı. Almanya ve İtalya'da ses çıkardılar. Güzelim süt ineğin memesinden kovaya aktı. Kız kardeşim durmam ve sıraya diğer inekleri almam için işaret etti. Roma'yı bırakmadan önce ağzımı yaklaştırıp biraz süt fışkırttım. İtalya ve Almanya sağılmak için birbirini itiyordu. Her birinden bir miktar almakla yetinmeliyiz diye fısıldadı Esma. Öncelikle onları baskıdan kurtarmalıyız. Biz İtalya ve Almanya ile devam ederken sağılmış olanlar memnun sesler çıkardılar. Esma'nın silüetinin ne kadar belirgin hale geldiğini gördüm. Hafif turuncu bir ışık yükselip çayırın üzerine aydınlattı. Nemli çimenler parıldadı. Esma diye fısıldadım. Şşt diye beni susturdu kız kardeşim ve şimdi çömelip üzerine oturduğumuz kovaları sütle doldurmamız gerektiğini gösterdi. Sonunda İspanya ve ABD'yi sağmaya başladık. Son iki inek. Ama iş şimdi daha da zorlaşmıştı. İnekler huzursuzdu. Esma diye fısıldadım ve son sürat sağmaya devam ettim. Işık. Bir an için küçük, gelip geçen bir bulutun yardımını aldık. Sonra güneş ışınları geri geldi. Şimdi giderek gücü ve kapsamı büyüyen bir projektör gibiydi. İneklerden birkaç yüksek sesli böğürme çıktı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 65.